Değerli Ahu, bugünkü konuşmamızın ilk konusunu Ankara saldırısının ardından gelişmelere ayıralım. Yaklaşık 6 gün geçti. Yansımalar ve tepkiler sürüyor. En son durumu senden alalım.
Ankara saldırısının üzerinden dediğiniz gibi bir hafta yakın bir zaman geçti ama bu tabii Ankara'nın 5 ay içinde yaşadığı 3. büyük bombalı saldırı ve bu Ankara'nın ard arda yaşadığı çok büyük şoklar. Kolay da atlatılacak gibi gözükmüyor. Bu kadar zaman sonra Ankara'ya asaleten emniyet müdürü atandığını gördük. Ama aynı zamanda Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde benzeri saldırıların olabileceğine dair artık çok derin kaygılar belirmeye başladı. Türkiye'de insanlar sağdan soldan gelen SMS mesajları, e-mailler üzerine işte toplu yerlere gitmeme, alışveriş merkezlerinde bulunmama, toplu taşıma araçlarını kullanmama gibi davranış biçimleri adapte etmeye başladılar. Teröre karşı en azından can güvenlikleri konusunda bazı tedbirler alma yoluna gittiler. Güvenlik birimleri de bu arada tabii denetimlerini arttırdı. Bu tip ihbarların önüne güvenlik güçleri de geçmiyor. Çünkü belli ölçüde bunların içinden haklılık payları da çıkabilir. Nevruz yaklaşırken gerilimin dozunun biraz daha arttığını söylemekte fayda var. Ama bunun Türkiye'deki yansımasına bakarsak şiddetin dozunun artmasıyla birlikte artık HDP'nin siyasetteki etkinliğini büyük ölçüde kaybettiğini söylememiz gerekecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da HDP'yi legal bir parti olarak kabul etmediğini geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada söyledi. Pek çok köşe yazarı bu manevranın, özellikle Cemil Bayık'ın yaptığı açıklamanın PKK ile devletin şiddet yönlü politikalarının paralel yürüdüğü, at başı gittiği iddiaları üzerine kuruyor. Bunun arkasından da tabii Cumhurbaşkanı'nın özellikle terör ve teröristin tanımı yeniden yapılsın şeklindeki çıkışı, Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklik talebi, bunlar Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Evet, bu arada hemen sormak istiyorum. Bugünkü konularımızdan biri de oydu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın terörün tanımı, teröristin tanımı yeniden gözden geçirilmeli, yeniden bir tanımlama getirilmeli. Terör, terörist sadece silahlı olmaz, sözde de terör yapılabilir, desteklenebilir şeklinde bu meyanda sözleri vardı. Bu konuda neler söylenebilir? Bir de bunun yanı sıra bu arada akademisyenlerin tutuklanması geldi. 3 akademisyen tutuklandı. Geçtiğimiz haftalarda yaptıkları bir açıklamayla, daha doğrusu attıkları imzayla ilgili, bir duyuruya attıkları imzayla ilgili olarak gözaltına alındılar. Tutuklanma talebiyle mahkemeye verildiler. Hepsini ele aldığımızda neler söyleyebiliriz?
Akademisyenin tutuklanması ilginç çünkü dediğimiz gibi bu suça ortak olmayacağız başlıklı genel dilekçeye yüzün üzerinde akademisyen destek vermişti. Bu özellikle Cizre'de ve Sur'da yapılan operasyonlarda devletin kullandığı metotların onaylanmadığı, akademik çevrelerinde buna Barış İçin Akademisyenler başlığı altında yaygın bir şekilde imza vermesiyle başladı. Ardından üniversitelerde bu akademisyenlere yönelik toplu soruşturmalar, adli kovuşturma operasyonları başladı. İlk defa 3 akademisyenin, bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nden olmak üzere 3 İstanbul'daki akademisyenin verdikleri imza nedeniyle talimatla verdikleri için tutuklandıklarını gördük. Bu çok şaşırtıcı değil çünkü dediğimiz gibi aynı saatlerde pazartesi akşamı yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün tanımının yeniden yapılmasını isterken bu tip verilecek desteklerin, imza toplaması, barış girişimi gibi bazı taleplerin de aslında terör tanımına gireceği, örgüte destek anlamına geleceği şeklinde cümleler kullanmıştı. Bunun hemen arkasından savcıların bunu görev telakki edip 3 akademisyeni tutukladığını gördük. Ayrıca yıllarca Türkiye'de yaşayan bir İngiliz akademisyen ki 25 yıldır Türkiye'de ders veriyor, eşi Türk, mahkemeye gittiğinde çantasında bulunan bir Nevruz davetiyesi nedeniyle gözaltına alındı. Ardından da yaka paça sınır dışı edildi. Şimdi bunların hiçbirisinin gerçekten hukuki anlamda tutarlılığı yok. Erdoğan'ın demir yumruğu başlıklarında Murat Yetkin şöyle diyor. Bir yandan Türkiye'de artan terör eylemleri, diğer yandan ağır silahların, barikat ve kuşatma taktiklerinin kullanıldığı çatışmaların, bu ortamda gelen demir yumruk yaklaşımının AB ülkelerinde vize muafiyeti konusunda endişeye sevk ettiği anlaşılıyor. Bu tablonun karmaşıklığını arttıran bir unsur daha var. O da Türkiye'de demokratik kazanımların gerilememesi, can ve mal güvenliğinden yargı bağımsızlığına, oradan basın özgürlüğüne dek ilerlemenin sağlanabilmesi için AB sistemiyle bağlantı içinde kalmanın önemi. Dedik ya, rahat bir tablo değil, gerilim var. Ve endişe bu gerilimin 18 Mart'ta Brüksel'deki görüşmelerle PKK'nın hiç de iyi şeyler planlamadığı anlaşılan 21 Mart Nevruz günü arasında daha da artması diye yazıyor. hükümetin üzerinde belli yasaları değiştirmesi, meclisin üzerinde dokunulmazlıkları kaldırması konusunda Cumhurbaşkanı'ndan gelen çok yoğun bir baskı var. HDP'lilerin meclis dışına atılması talebi. Hatta Cumhurbaşkanı burada bir iki vekil de olmaz, eş başkanlar diyerek bütün partiyi neredeyse işaret etti. Şimdi önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye bu sarkaçta gidip gelecek. AK Parti de sıkışmış durumda ama gördüğümüz kadarıyla 3 akademisyenin tutuklanması hukuki anlamda da entelektüel anlamda da büyük bir gözdağı işareti.
Terör tanımının gözden geçirilip yeniden belli tanımların içine alınması, söz hürriyeti ya da yazım hürriyeti, köşe yazarlarının otosansür uygulamaya yönelmesi gibi konuları göz önüne aldığımızda neler yaratabilir? Önümüzdeki dönemde eğer yasal değişiklikler yapılırsa yazı yazmak, konuşmak ya da ifade özgürlüğünü ne derece zora sokar?
Bizim gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın tanımı oldukça geniş ve hani PKK'yı terörist olarak tanımlamak, onun yaptığı her şeyi kınamak ve onun dışında karşısında duran devletin her yaptığı şeyi de uygun ve makul bulmak dışında yapılabilecek her şey aslında terörü övmek kategorisine sokulabilir. Ama mevcut yasalar, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu zaten terör propagandası, terörü övmek, suçluyu övmek gibi çok kapsamlı alt maddelere sahip. Bunlar doğru uygulanırsa, pek çok hukukçunun söylediği, mevcut mevzuat doğru yorumlanır ve doğru uygulanırsa zaten terörü övmek suçu gibi bir şeyin çok da yapılmaması gerekiyor. Ezgi Başaran da bunu şöyle kaleme almış. O bildirin neresinde terörizm övgüsü vardır, neresinde şiddet sahiplenilmektedir? Bana bir söyleyiverin. Dünyanın hiçbir demokrasisinde devleti eleştirmek, kıyasıya eleştirmek, mesela suç işliyorsun demek suç değildir. Dünyanın hiçbir demokrasisinde Cumhurbaşkanı'na hakaret diye bir suç da yoktur. Komedinin yargılandığı yasa kapsamında bugüne kadar 37 dava açıldı. Ne gibi davalar? 22 yaşında bir kadını öldüren bir polisle dalga geçmişti, hapisle yargılandı. Sarhoş bir sürücü polisi tehdit etmişti, hapisle yargılandı. Bir alışveriş merkezinde polise çok yaşa Kalaşnikov diye bağıran adam hapisle yargılandı. Şimdi bunlarla bu suça ortak olmayacağız bildirisi arasında ne gibi bir ortaklık vardır bana bir deyiverin diye yazmış. Gördüğümüz kadarıyla gerçekten Cumhurbaşkanı talebi uygulanırsa oldukça geniş kapsamlı bir değerlendirme, yoruma açık bir mülahaza dönemi başlayabilir. Tıpkı 90'larda sarı, kırmızı ve yeşil renkleri yan yana giyen ya da boynuna atkı olarak patlayan herkesin bir şekilde tutuklanması, gözaltına alınması gibi. Bu iş ona kadar gidebilir yani.
Bu arada Nevruz konusu önemli. 21 Mart Nevruz, baharın gelişi, farklı kesimlerde farklı şekillerde kutlanan bir bayram. İran'da kutlanıyor, Alevi kesimde kutlanıyor, Türkmenlerin arasında kutlanıyor, Orta Asya'da kutlanıyor ve Kürtler de kutluyorlar tabii ki Nevruz'u. Kutlanıyor ancak Nevruz dendiği zaman insanların birçoğunda bir tedirginlik görülüyor. Bir bayram, bir şenlik ya da kutlama yerine insanların aklına hemen bir olay çıkar mı acaba korkusu geliyor. Özellikle de bu son olaylardan sonra Türkiye'de Nevruz'un yaklaşması daha bir tedirginlik yarattığı gibi gözüküyor. Böyle bir hava var. Nevruz yasakları var. Bu arada operasyonlar da sürüyor Güneydoğu'da. Hepsini ele aldığımızda neler söylenebilir?
Önce operasyonlarla başlayalım. Nusaybin'de, Şırnak'ın iç noktalarında ve Yüksekova'da çok kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre bu operasyonlar sadece şehirleri içine almayacak. Nevruz'la birlikte İran sınırına kadar, Irak sınırına kadar genişleyebilecek bir askeri polisi operasyondan bahsediyoruz. Muhalefetin gözlemine göre artık bu bölgede adı konmamış bir olağanüstü hal, sıkı yönetim uygulaması var. Bunun adının konması aslında hukuken belki çok daha doğru olacak ama hükümet bunu tercih etmiyor. Nevruz'a dönersek, şimdi Nevruz son ateşkesin devam ettiği dönemlerde şenliklerle, büyük mitinglerle kutlanan, devletin de kutladığı bir bayramdı. Bu yıldan itibaren gördüğümüz kadarıyla yeniden yasaklarla gündeme gelecek. Çok yaygın şekilde Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerde Nevruz kutlamalarına yasak getirildi. Bazı şehirlerde çadır kurmak, bir araya gelmek, hani basın açıklaması yapmak gibi etkinlikler bile yasaklandı. İstanbul'da büyük bir Nevruz bekleniyordu. Figen Yüksekdağ'ın konuşma yapacağı, o da yasaklanmış durumda. HDP yaptığı, açıkladığı takvimde finalin 22 Mart'ta Cizre'de yapacağız demişlerdi. Bakalım o gerçekleşecek mi? Ama gördüğümüz kadarıyla 21 Mart'taki Nevruz kutlamaları ya da toplantılarının hepsi büyük ölçüde yasaklandı. Bunun karşılığında sokakta muhtelif aktiviteler ya da en azından protestolar olacak mı? Buna devletin müdahalesi nasıl gelişecek? Gözler birazcık da sokaklarda olacak. PKK Ankara saldırısından sonra hiçbir şey yapmamayı tercih edebilir. Büyük bir yaz havasında geçebilir belki Nevruz. Ama tansiyonun bir miktar yükseleceği, büyük şehirlerde bazı girişimlerin, hatta belki bazı saldırı girişimlerinin olabileceği de Kısıltı Gazetesi'nde yayılıyor. HDP'nin bu konuda ne kadar ısrarcı olacağı önemli. Gerçekten kutlama planlayabilecekler mi, sokağa çıkabilecekler mi, yoksa çok kısıtlı bir toplanma mı istenecek? 1 Mayıs'larda olduğu gibi belli alanlara çıkılmak istenecek ama polis müdahalesiyle mi karşılaşacaklar? Böyle aktiviteler bütün bir hafta sonu boyunca görme ihtimalimiz var.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Hoşça kal.
İstanbul'dan dinleyicilerimize iyi hafta sonları.